Kayıp Gül, Serdar Özkan, 13. ayrım. Mary'e gelince inan bana onun hakkında zannettiğinden çok daha azını biliyorum. Seni ne kadar gördüysem onu da o kadar gördüm ama tanıdığım kadarıyla çok cesur bir kız o. Bir de diye ekledi Zeynep Hanım, senin kadar güzel. Diana gülümsedi, minnet dolu gözlerle Zeynep Hanım'ın gözlerinin içine baktı bir süre. İyi ki kapıyı çalmışım diye düşündü. Odasına dönmek hiç içinden gelmiyor, Zeynep Hanım'ın yanında kalmak, sabaha kadar onu dinlemek istiyordu. Ama bu neyi değiştirirdi ki? Annesinin yanında 25 sene kalmamış mıydı? Gözleri saatine kaydı. İzninizle ben gitsem iyi olacak artık. Gecenin bu saatinde bana zaman ayırdığınız ve söyledikleriniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben bir şey yapmadım dedi Zeynep Hanım, Diana'yı geçirmek üzere ayağa kalkarken ama haklısın. Artık biraz dinlensek iyi olacak. Son ders derslerin en zorudur çünkü. 35. Hava zifiri karanlıktı. Diana bahçeye indiğinde ders saatine hala 19 dakika vardı. Bu sabah güllerle biraz yalnız zaman geçirmek için erken inmişti. Tam bahçeye girmek üzereyken seri adımlarla yaklaşan birinin ayak seslerini duydu. Hiç de Zeynep Hanım'ın gelişine benzemiyordu. O daha önceki buluşmalarında hep tam zamanında gelmişti. Ne bir dakika geç ne bir dakika erken. Ayrıca adımları ağır ve sessiz olurdu. Oysa gelenin adımları giderek hız kazanıyor, otelin parkelerinden çıkan takır tukur seslerden neredeyse koştuğu anlaşılıyordu. Gelen Zeynep Hanım'dı, yüzü kanter içindeydi. Diana biliyorum dedi titreyen bir sesle, buna kendini çok hazırlamıştın ama. Yoksa Mary, Zeynep Hanım başını önüne eğdi. Ne oldu, lütfen kötü bir şey olmadığını söyleyin bana. Mary aramış, ben uyuyordum. Neyse ki mesaj bırakmış. Çok acil bir durum çıktığını ve hemen San Francisco'ya gitmesi gerektiğini söylüyor. Aman Tanrım, annemin hastalığını haber almış olmalı. İlk uçakla eve dönmeliyim. Eve mutlaka Mary'den önce varmalıydı ama bu pek de mümkün görünmüyordu. Umarım annemin öldüğünü öğrenmemiştir diye mırıldandı. Hayatını annesine kavuşmaya adamış bir kız, acaba annesinin öldüğünü öğrenirse ne yapardı? Bir an aklına düşen bu soru Diana'nın tüylerini ürpertmeye yetmişti. Tek tesellisi Mary'nin acil durum demiş olmasıydı. Mary bir mezar görmek için bu kadar acele etmezdi herhalde. Affedersiniz, hemen hazırlanmam lazım. Tabii yavrum, ben de ilk uçakta yer ayırtayım sana. Diana otele açılan kapıya yönelmişken birden durdu, geriye dönüp hızlı adımlarla bahçenin ortasına doğru ilerledi. Sarı çiçeğin yanına varınca diz çöktü, parmak uçlarıyla onun taç yapraklarını okşadı ve ''Haklısın sarı çiçek'' dedi. ''Bence de bir gülü gül yapan kokusudur her şeyden önce.'' 36. Neyse ki öğlen kalkan uçağa yer bulabilmişler ve tam vaktinde havaalanına varmışlardı. Diana pasaport kuyruğuna girmeden önce Zeynep Hanım'a sarıldı. Her şey için çok teşekkür ederim size. Bunun karşılığını nasıl ödeyebilirim bilemiyorum. Yanınızda hayatımın en ilginç günlerini geçirdim belki de. Belki diyorum, annemle tanışmış olsaydınız neden sadece belki demekle yetindiğimi anlardınız. Kendine teşekkür et güzel kızım. Bu haftayı özel yapan ne ben ne de yarım kalan derslerimizdi. Bu haftayı özel yapan şey senin güllerin karşısına geçme yürekliliğindi. Bunu hiç kimse bir başkasına veremez. Sen buraya iyi öğrenim görmüş, birçok şey bilen biri olarak geldin. Ama bu özelliklerinin hiçbiri seni güllere kulak vermekten alıkoymadı. İnan bana bu hiç de kolay değildir. Daha iyiye, iyiyi terk etme cesaretine sahip olanlar ulaşır yalnızca. Sen buna sahipsin. Diana gülümsedi. Takdirlerinizi hak ettiğimi düşünmesem de sizi tanımak çok güzeldi. Bilin ki kalbimi burada bırakıyorum. Ve bir gün gül bahçesinize tekrar dönerek, yarım kalan dersleri tamamlayabilmeyi ümit ediyorum. Biz her zaman kalbimizin olduğu yerdeyizdir Diana. Eğer kalbin buradaysa hiç üzülme. Bedenin bahçeden ne kadar uzakta olursa olsun dersler tamamlanır. Bundan hiç şüphen olmasın. Zeynep Hanım çantasından küçük bir parfüm şişesi çıkardı. Aceleden paketlemeye fırsat bulamadım. Bahçedeki güllerin kokusundan harmanlanarak elde edilmiş bir esans bu. İçinde Sokrat'ınki ile birlikte tam 100 farklı koku var. En büyük özelliği her koklayışta bir başka kokması. Sana da çok yakışacak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim için tahmin edemeyeceğiniz kadar anlamlı bu. Ama benim size bırakabilecek bir hediyem yok ne yazık ki. Bıraktın bile. Misafirin olman bana verebileceğin en büyük armağandı. Diana tam Zeynep Hanım'ın yanından ayrılmak üzereyken, onun ışıl ışıl parlayan gözlerinin içinde bir an annesini görür gibi oldu. O anda çantasını yere bırakıp Zeynep Hanım'a son bir kez daha sarıldı. Anneme o kadar çok benziyorsunuz ki. Zeynep Hanım Diana'nın kulağına eğilerek, bir gün sen de gülleri duyacaksın yavrum dedi. O zaman bunu bir mucize olarak görme sakın. Bu sana hayatın her anının bir mucize olduğunu unutturur. Sadece güller değil, her şey konuşur çünkü. 37. Yolcular ne yapacaklarını şaşırmış, pilotun endişelenecek bir şey olmadığını anons etmesini bekliyorlardı. Uçak bir 50 metre yukarıda, bir 100 metre aşağıda hava boşluğunda gidip geliyor, kanatları kopacakmış gibi sarsılıyor, alışılmışın dışında duyulan her mekanik ses, Diana hariç herkesin yüreğini ağzına getiriyordu. Kabin dolabından günlüğünü alabilmek için kemerlerinizi bağlayınız uyarısı lambasının sönmesini bekliyordu Diana. Söneceğin yok senin. Emniyet kemerini çözdü, diğer yolcuların ve uçağın arkasında oturan hosteslerin bakışlarını aldırmaksızın ayağa kalktı. Tam o anda uçak şiddetli bir şekilde sarsıldı ve kendini yanındaki yolcunun kucağında buluverdi. Çok affedersiniz. Bir yerinizi incitebilirdiniz bayan, otursanız iyi olur dedi yaşlı adam. Hostesler de ısrarla oturmasını işaret ediyor, yolculardan bazıları kafalarını çevirmiş. Ne yapmaya çalışıyor bu kız der gibi ona bakıyorlardı. Tekrar doğrulup dolabın dibindeki çantasına uzanmaya çalıştı. Canlıymış gibi hoplayıp zıplayan çantaların yolcuların kafasına düşmesi an meselesiydi. Neyse ki kazasız belasız çantasını alabildi sonunda. Uçağın sarsıntısının hafiflediği anları kollayıp eğri büğrü harflerle yazmaya başladı. Annem, bir şey sormak istiyorum sana. Mary benden önce doğmuştu değil mi? Benden önce yürümüş, ilk konuşan o olmuştu değil mi? Ne yazık ki şimdi de benden bir adım önde. Belki de ben bu satırları yazarken o senin yanına gelmek üzere. Aslında sana çok daha erken kavuşmayı hak etmişti Mary. Seni benden daha fazla hak etmişti, seni deliler gibi seviyor. Yanlış anlama, ben de seni çok seviyorum, en az onun kadar. Ama o seni, senin kızın olmanın tadını hiç bilmeden sevdi. Senden hiç oyuncak almadan, korktuğunda kollarına sığınmadan, ılık göğsünde hiç uyumadan sevdi. Sen hep, sevgi sevgi değildir, seven karşılık beklerse derdin ya. Şimdi soruyorum sana anneciğim, bu durumda senin kızın olmayı hangimiz daha fazla hak ediyor? Mary mi, ben mi? İnan cevabı duymaktan korkmuyorum artık, o benim ikizim. Hep onu takip ettiğime göre belki bir gün ben de senin kızın olmayı hak edebilirim. Bugüne kadar onunla aynı kaderi paylaşmamış mıyız ne de olsa? Annesiz veya babasız büyümek, çevremizden gördüğümüz ilgi, öykü sevdamız, rüyalar, Zeynep Hanım ve gül bahçesi. Aslında bu sıralamaya bakılırsa çok yakında benim de bir gülle konuşmam gerekiyor ama... Bu pek de olası görünmüyor. Bilemiyorum, bir yönüm hala böyle şeylerin sadece masallarda olabileceğini söylüyor. Yine de kafamı kurcalayan bir şey var anne. Masal kahramanları tutmayacakları sözleri vermezler değil mi? Eğer gül bahçesinde anlatılanlar bir masalsa, o halde Zeynep Hanım da bir masal kahramanı olmuyor mu? Öyleyse sözünde durmak zorunda. Bana bir gün sen de gülleri duyacaksın dedi de. Bilemiyorum. Masal, gerçek, korku, ümit, ben, Mary nasıl da iç içe geçiverdi her şey. Sesini duymaya o kadar ihtiyacım var ki. Küçük kızın Diana. 38. Kendisini karşılamaya gelen otel şoförünü görür görmez sordu. Merhaba Paul, ben yokken otele annemi sormaya gelen biri oldu mu? Bana çok benzeyen biri. Bildiğim kadarıyla hayır bayan Stewart. Otele bir uğrayalım, oradan eve geçeriz. Dakikaları saydığı bir yolculuk sonrasında otele vardılar. Önce otel personelinden, ardından da ev çalışanlarından aynı yanıtı aldı. Annesini soran kimse olmamıştı. Bir ikizi olduğunu şimdilik saklamak istediğinden onlara, "Geçtiğimiz hafta içinde beni gördünüz mü?" diye sormayı bile denemişti. Seyahatte olduğu bilindiğinden bu sorusu pek ciddiye alınmamıştı. Mary'nin otele ya da eve uğramamış olması annesini kaybettiğini henüz öğrenmediği anlamına gelebilirdi. Bu iyi haberdi. Ama yine de annesinin ölüm haberini başka bir yoldan öğrenme olasılığı yüzünden içi rahat değildi Diana'nın. Evde kalıp beklemekten başka hiçbir şey gelmiyordu elinden. Kulağa kapı ve telefonda saatlerce evin içinde dolanıp durdu. Ne arayan vardı ne de soran. Bu bekleyiş gece yarısına doğru yorgun bedeni kanepede uykuya yenik düşene kadar sürdü. 39. Kapı ziliyle irkilerek uyandı. Koşarak Bayan Lopez'den önce kapıyı açtı. Gelen postacıydı. Onun uzattığı küçük zarfı alarak kapıyı kapattı. Zarfın üzerinde gönderenin ismi veya adresi yazmıyordu. Ama içinden bir his elinde tuttuğu bu mektubun Mary ile ilgili olduğunu söylüyordu. Zarfı telaşla yırttı. "Annem, bugün San Francisco'ya vardım. Öldüğünü söylediler, inanmadım. Anneciğim neredesin? Tam birbirimize kavuşacakken nerelere gittin? Seni çok özledim. Sen de beni özledin değil mi? O halde gel al beni buradan. Sana yolladığım 4. mektuptaki adresteyim. Geleceğini biliyorum çünkü sen yaşıyorsun, gelmelisin. Çünkü eğer gelmezsen başkalarının doğru söylediklerini kabul etmek zorunda kalacağım. Sana bu dünyada kavuşamayacağıma inanmak zorunda kalacağım. Ve işte o zaman sana kavuşmanın bedelini ödeyip ben sana geleceğim. Mary." Başından aşağı kaynağı sular boşandığını hissetti Diana. "Aman Tanrım," diye mırıldandı. 4. mektup zarfında değildi. 40. Zeynep Hanım'a telefon açıp onu gelen mektuptan haberdar etti. Ardından belki de bir yerlerden çıkar diye kayıp mektubu evin her yerinde aradı. Antika sandık, annesinin odası, kütüphanenin yanı sıra bir mektubun hiç giremeyeceği yerlere bile bakmasına rağmen mektubu bir türlü bulamamıştı. Akşama doğru telefon çaldı. "Selam Diana, mektuptan bir haber var mı kızım?" "Her yere baktım, yok, çıldırmak üzereyim." "Endişelenme. Mary annesinden bir cevap alamayınca tekrar ona ulaşmayı deneyecektir. Herkese sordum burada, ne eve ne de otele gelmiş. Annemin öldüğünü kimden öğrendi hiç bilmiyorum. Bir çılgınlık yapmasından korkuyorum." "Hayır, hayır, böyle düşünme. Annenden bir haber alamayınca en azından beni arayacaktır, korkma. Ben yarın sana acil postayla bir paket yollayacağım. Onu aç ve eğer Mary gelirse ona ver. Onun için küçük bir teselli olur belki. Sen de bu arada mektubu aramaya devam et, olur mu? Belki de öyle bir mektup hiç yok. Zarfı var dememiş miydin? Zarf varsa mektubu da olmalı." 41. Diana 2 gün boyunca arayışını hiç durmadan sürdürmüş ama tüm çabaları yine sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak annesinin mezarına giderek mektubun yerini sormuş ama ondan da bir yanıt alamamıştı. Eve dönünce alt kattaki kütüphaneye uğradı. Yüzlerce kitabın bulunduğu raflara şöyle bir göz attıktan sonra kalın kitapların arasından çocukken okuduğu Küçük Prens'i çekip aldı. Mary evden ayrılırken babasına bıraktığı veda mektubunda Küçük Prens'i seneler sonra tekrar okuduğundan bahsediyordu. "Kitap tamamen değişmiş," diyordu. Haklı mıydı acaba? Üstündeki tozu silkip kapağını çevirdi. Bir saate yakın bir sürede okumayı bitirdi. Duvara yaslanıp bir süre kitabın uğradığı değişim üzerine düşündükten sonra sehpanın üstünde duran günlüğe uzandı. "Sevgili Mary, biliyor musun? Az önce Küçük Prens'i ben de tekrar okudum. Yıllar sonra ilk kez. Haklısın, kitap tamamen değişmiş. Sanırım ben de yavaş yavaş bir gülden sorumlu olmanın ne demek olduğunu anlamaya başlıyorum. Ama bu gülümden gerçekten sorumlu olabileceğim anlamına gelmiyor ne yazık ki. İşte seninle benim ayrıldığımız nokta bu, Mary. Sen gülünden sorumlu olmayı başarabilmişsin. Gülünün kaybolduğunu benden çok daha önce fark edebilmiş, onu bulabilmek için elinden geleni yapmışsın. Gülüne sahip çıkmışsın kısacası. Ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke babam giderken yanına beni de alsaydı, seni anneme bıraksaydı. Keşke annem hayatını benim yerime sana adamış olsaydı. Annemi hak eden sendin. Yeni yeni anlamaya başlıyorum. Annem seni bana emanet etmedi aslında. Emanet edilen bendim. Sana ihtiyacım olduğunu biliyordu o. Doğruyu söylemek gerekirse ben de biliyorum artık. İşte bu yüzden buraya gelmelisin. Annene bu dünyada kavuşabileceğine tekrar inanabilmelisin. Onu Tanrı'nın yanında olduğuna, Tanrı'nın da her an bizimle olduğunu hissedebilmelisin. Çocukluk günlerini anımsa. O günlerde sana annenin artık burada olmadığını ya da bilinmeyen bir yerde olduğunu veya ona bu dünyada kavuşamayacağını söyleyen başkalarına verdiğin tepkiyi anımsa. Mutlaka bir başka cevap olmalı, dememiş miydin? Peki şimdi ne oldu da fikrin değişti? Yoksa sen de mi büyüdün benim gibi? Ben her şeye rağmen buraya gelip beni bulacağına ümidimi kesmiyorum. Çünkü kalbim bana şöyle diyor. Sen Mary'i aramadan önce o seni aramaya başlamış bile. Diana. 42. Günlüğünü kapatmasının ardından henüz birkaç dakika geçmişti ki kapı çaldı, açmak için koştu. Gelen Gabriel'di, kucağında büyük bir koli vardı. Günaydın Diana. Ekspres paketim var İstanbul'dan. Yine kimin kalbini çaldın oralarda? Umarım çalabilmişimdir dedi Diana, Zeynep Hanım'ı aklından geçirerek. Koli o kadar sıkı sarılıp sarmalanmıştı ki bir mumyayı andırıyordu. Gabriel koli ile birlikte bir de zarf uzattı. Diana onu içten bir gülümsemeyle uğurladıktan sonra zarfı açtı. Sevgili Diana, kutunun içinde Sokrat'ın yanı sıra Mary'nin rüyasında giydiğine benzer beyaz güllerden örülmüş bir taç var. Mary ancak Sokrat'ı dinledikten sonra annesinin sesini duyabileceğine inanıyor. Umarım onun bu dileği en kısa sürede gerçekleşir. Bu arada Sarı Çiçek'in senden küçük bir ricası var. Sarı Çiçek, Nasrettin Hoca'nın bir anısını Mary için uyarlamış. İkiniz de karşılaştığında bunu ona okumanı istiyor senden. Mary, Sokrat'ın mısralarını dinledikten sonra bir anahtar arayacakmış ve onu ancak aşağıdaki öykü sayesinde bulabilirmiş. Hazine anahtarı. Hoca bir gün hazinesinin anahtarını kaybetmiş. Anahtarını evinin önündeki sokakta, komşu evlerin önlerinde, köy yolunda arıyor ama bir türlü bulamıyormuş. Derken komşularını yardıma çağırmış ve anahtarı bulabilmek için tüm köyü karış karış aramışlar hep birlikte. Ama boşuna. Sanki yer yarılmış da anahtar içine girmiş. Neyse ki bir süre sonra komşulardan biri hocaya sormayı akıl etmiş. Ya hoca, sen anahtarı evin dışında düşürdüğünden eminsin değil mi? Yo demiş hoca. İçeride düşürdüm de dışarısı içeriden daha aydınlık, onun için burada arıyorum. Ve Sarı Çiçek Mary'e şöyle diyor. Mary anahtarı dışarıda değil, içeride arasın. Belki de başucundaki çekmecede. Sarı Çiçek ve ben yardımlarından dolayı sana şimdiden teşekkür ediyoruz yavrum. Zeynep. 43. Kolinin dışındaki kalın strafor korumayı kesip zarar görmesin diye içine doldurulmuş malzemeleri boşalttı. Sokrat'ın üstünde onu örten gümüş rengi bir kumaş parçası kalmıştı yalnızca. Saksıyı özenle sehpanın üstüne koydu ve sanki bir heykel açılışı yapıyormuş gibi örtüyü üstünden aldı. Ve Sokrat, aman tanrım diye mırıldandı Diana. Yere çöktü, gözünü kırpmadan, nefes bile almadan Sokrat'a bakıyordu. Üstünde siyah gülleri olan bir gül ağacıydı Sokrat. Dört siyah gül. Zaman sanki durmuştu ve Diana o durmuş zamanda Sokrat'ı seyretmeye devam etti. Dört siyah gül. Aniden yerinden fırladı ve annesinin ona son doğum günü hediyesi olarak verdiği gümüş çerçeveye koştu. Parmaklarını çerçevenin kenarlarını süsleyen dört siyah gülün üstünde gezdirdi bir süre ve sonra çerçevedeki dörtlüğü okudu. Hayır, sandığın gibi değil. Sen beni hiç kaybetmedin. Her şeyle seslenirim sana, hatıraların ötesinden. 13. ayrımın sonu, sayfa 184, devamı 14. ayrımda.